Herkese merhabalar, Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Meditopya'nın kurucu ortağı Berk Yılmaz. Hoş geldin Berk.
Merhaba.
Evet, öncelikle bir tebriklerle başlayalım. Şu anda bugün 3 Temmuz, bir hafta önce açıklandı galiba. Bir yatırım haberiniz var. Hayırlı olsun.
Aynen, çok teşekkürler. Korona sürecinde ilginç bir süreç oldu bizim için de. Sadece online'dan yürüttüğümüz bir operasyon oldu. Ama sonunda istediğimiz gibi sonuçlandı. O yüzden de mutluyuz diyelim.
Korona öncesi mi başlamıştı süreç?
Yani tam girerken başladı aslında. Yani daha planlar daha önceden kurulmuştu. Hani timeline falan daha önceden belirlenmişti. Hı-hı. Ama hani biz ilk bu sunumları hazırlayıp iletişime geçmeye başlamayla beraber, hı-hı, aslında patladı gibi oldu. Ondan sonra da aslında çok geri dönmek istemedik, operasyonda devam ettik. Güzel geri dönüşler de alınca kapatalım dedik yani.
Süper. Tekrardan tebrikler.
Çok teşekkürler.
Önce bir Meditopya'yı ne yaptığını ve hani kısaca bir hikayesini anlatabilir misin?
Tabii ki. Meditopya bir mental sağlık ve meditasyon uygulaması. Mindfulness dediğimiz bilinçli farkındalık temellerine dayanıyor. Aslında 5 dakikadan 30 dakikaya kadar 7 günlük, 30 günlük veya sadece o gün duygu durumuna göre seçebileceğin programlar bulunuyor. Aslında buradaki amacımız bir insanın, yani insan olmanın bir doğası var ve hepimiz belli duygularla yaşıyoruz. Başa çıkmaya çalışıyoruz bazen. Bunlar güzel duygular da olabilir, güzel diye tanımladığımız bizi huzurlu yapan duygular da olabiliyor. Ara sıra bizi huzursuzluğa iten duygular veya hayat olaylarıyla da karşılaşıyoruz. Meditopya'da amacımız aslında bir mental koç yaratmak ve kişinin duygu durumuna göre, nerede nasıl bir duygu durumu varsa ona özgü, bu duygularla nasıl baş edebileceği, bunu kendini nasıl anlayabileceği ile ilgili ona yönlendirmelerde bulunmak. İşte aslında kulaklığını takarak çok hızlı bir şekilde başlayabileceğin, kendini tanıma hikayesini, kendini tanımayı biraz daha anlayabileceğin bir uygulama diye tanımlayabilirim. Hı-hı. Bir sürü içeride programımız var. Yaklaşık 40'tan fazla konuya hitap ediyoruz. Stres, kaygı, odaklanma, nefes veya ondan sonra motivasyon, ilişkiler, yani hayatla alakalı aslında hangi duygu, hangi durum varsa bunlarla alakalı içeride yüzlerce program mevcut.
Süper. Peki bu, yani nereden bu fikir aklınıza geldi? Nereden bu yola çıktınız?
Açıkçası böyle sürekli böyle değiştire değiştire gelen bir fikirdi. Yani olay şöyle başlıyor. Bundan bir 5 sene önce biz 3 ortağız. Ben, Fatih ve Ali Murat. Biz Fatih'le üniversiteden tanışıyorduk, Koç Üniversitesi'nden. Diğer ortağımız da Ali Murat da babam sayesinde tanışmıştım. Babamın kiracısıydı. Öyle babam bir üniversitedeyken tanıştırmıştı. Biz ilk başta aslında üniversiteden çıktıktan sonra hepimiz başka yerlerde çalıştık, kendi işlerimizi de yaptık ve ondan sonra gerçekten girişimcilik, yeni bir ürün yaratabilir miyiz ateşi hep içimizde vardı. Bununla beraber Fatih'in de ilk başta adım atmasıyla bir araya gelip gerçekten sosyal faydayla finansal faydayı bir araya getirebilecek ne işler yapabiliriz diye bakmaya başladık. O zaman da sağlık alanına ilk başta yönelmek istedik. Sağlık alanına yöneldiğimizde ilk gözümüze çarpan konu yaşlanma, aging popülasyonu olmuştu. Hepimizin ailesinde yaşlanan, yaş alan bireyler var ve onların hem sağlık hem sosyal noktada desteğe ihtiyaçları oluyor. Burada acaba bir iş yaratabilir miyiz? Dünya çok bu noktaya gidiyor. Yaş ortalamaları yükseliyor gibi bir fikirle çıktık. O zaman işte sosyal kulüpler kurduk. İşte acaba dedik belli yaşın üzeri kitleleri bir araya getirerek onları bir sosyal kulüp içerisinde yapabilir miyiz? Bunu subscription'la satabilir miyiz? Gibi fikirlerle başladı. Tabii 1,5 sene boyunca bunu denedik. Yani bir sürü şey yaptık. Yani örgü kulüplerinden tut da kitap kulüplerine kadar. Ve hani o bizim için güzel bir saha çalışması da oldu. Ama tabii böyle 1-1,5 sene geçti, bir türlü istediğimiz noktaya gelmiyor. Biz de global işler yapmak isteyen bir ekiptik. Bununla beraber dedik ya bu iş olmuyor, biz bunu bir mobil uygulamaya döndürelim. Mobilden yine yaş alan 50-60 yaş üzeri bireylerin yaşadıkları daha sağlıksal problemlere yönelik bir destek uygulaması olsun. Burada da fiziksel, mental ve beslenme programları verelim diye ilk pivotumuzu yaptık. Hı. Sonra onu da biraz denedik. Yine istediğimize ulaşamadık. Tabii şimdi 2 sene boyunca bir iş kurmaya çalışan bir birey olarak debelenince insan bir stres, endişe, kaygı gibi duyguları kendinde barındırmaya başlıyor. Açıkçası böyle tam o sıralara her şey bir araya geldi gibi oldu. Yani nedir? Bizim kendi bireysel olarak bu duyguları kurucu ortaklar olarak hissettiğimiz bir dönem oluştu. Bununla beraber kendi içimizde zaten işte evrimsel psikoloji, davranışsal psikoloji, neyi neden hissediyoruz noktalarında da daha felsefi olarak tartıştığımız da bir dönemdi. Bununla beraber bir önceki pivot ettiğimiz uygulamada mental olarak ne verebiliriz derken mindfulness, farkındalık, meditasyon konseptlerine de aşina olmuştuk. Açıkçası orada ben de biraz daha aksiyon alıp daha öğrenmeye başladım. Bir Hindistan gezim oldu. Orada birkaç ay kaldım. Ondan sonra açıkçası dönünce yani ya bu işte her girişimin geçmişinde birkaç kere ölüme yakın tecrübe vardır derler ya. Hmm. Öyle bir noktadaydık yani ya hani öldürelim tamamen bu işi ya da yeni bir şeye döndürelim. Orada mental sağlık gerçekten hepimizin çok tutkun olduğu bir alan olarak belirdi. Dedik ki son bir pivot daha yapalım ve yandan işte bir meditasyon uygulaması çıkalım. Ve şunu gördük ki şimdi o zaman da işte globalde bazı uygulamalar vardı ama problem şuydu. Mental sağlık çok lokal bir aslında pratik. Yani nedir? Bizim nasıl hissettiğimiz aslında çevremizdeki insanlar, çevremizde yaşadığımız yer, kültürümüzle çok orantılı, çok ilişkili. Ve bununla beraber aslında birey olarak nasıl hissettiğin de bu hislerini nasıl dile getirdiğin, dilin, kültürün bunlarla da çok ilişkili. O yüzden de yurt dışında yapılan işte Amerika'da orada burada mükemmel şirketler tarafından yapılan programlar yerine daha lokal bir dokunuş olması gerektiğini düşünüyorduk. Zaten hani Türkiye'de olduğumuz için ilk Türkçe çıkalım ve bunu bir lokal yapalım.
Peki lokalleştirme dediğin şey sadece hani dilinin Türkçe olması mı?
Yok, şöyle aslında bunu bir iki seviye olarak düşünebiliriz. Tabii ki bir genel öğretiler var. Bu öğreti nedir? Yani insan olmanın doğasından gelen duyguların neden hissedildiği. Bunlar genel öğretiler. Bunu her yerde aynı işliyoruz. Ama tabii ki ondan sonra mesela stresin neden oluşmuş olabileceği aslında çok lokal. Yani burada gerçekten bu mesela politik bir durum olabilir, finansal bir durum olabilir. Bunları aslında hepimiz lokal yaşıyoruz veya işte stresten bahsederken trafikten, işte Türkiye'de trafikten bahsediyor olabilirsin. Ama aynı şekilde farklı bir yerde bunu farklı işlemen lazım. Aslında biz de bu öğretiyle ölçeklemeye başladık. Yani Türkiye'de ilk yaptık, lokal üretmeye başladık ve bu lokalin insanların deneyimlerine inanılmaz katkısı olduğunu görünce dedik ki bunu çevirelim, sonra aynı şeyi yapalım gibi değil de gerçekten adaptasyon noktasında bir lokallik ve getirebilir miyiz dünyaya? Böyle bir iş modeli kurabilir miyiz? Öyle olunca da Türkiye'den çıkıp aslında bir sürü dile yayılmaya başladık. Demek ki bir şeyleri doğru yaptık, insanlara o hissiyatı verebildik ki işte şu anda ona yakın dildeyiz.
Peki mesela bu üçüncü pivot zamanı bunu da bir deneyelim dediniz ve orada tuttuğunu ne zaman anladınız? Yani neler size tuttuğunu gösterdi?
Valla hiç pazarlama yapmadan büyüyordu bir kere. Yani yayınladığımız andan itibaren daha doğrusu orada da şöyle oldu. Biz sanırım Mart gibi 2017 olması lazım. Mart'ında yayınladık uygulamayı. Bir önceki girişimimiz için aldığımız yatırım da bitmişti. Hiç paramız yoktu yani. Hı hı. Ve o yüzden de Mart'tan aslında Aralık'a kadar, Aralık'ta bir son yeni bir tur kapattık. O zamana kadar hiç paramız yoktu. Yani yanlış hatırlamıyorsam yani pazarlamaya ayda 2000 lira, 2500 lira falan harcıyorduk yani ve nasıl pazarlayacağımızı bile bilmiyorduk. O zaman bile bu süreçte bir 300-400 bin kullanıcıya ulaşmıştı. Yani o zaman muhtemelen Türkiye'de ilk olması ve çok kaliteli bir içerik veriyor olmamız insanların kulaktan kulağa da bunu hızlıca yaymalarına sebep oldu. Ya orada bunun bir potansiyeli olduğunu anladık, gelen tepkilerden anladık. Yaş bağımsız herkesin hayatına farklı noktalardan dokunabildiğimizi gördük. Zaten insanlardan tepkileri görünce, biraz da bu metriklere yansıyınca orada bir iş potansiyeli olduğunu görüyorsun. Biz de öyle gördük açıkçası.
Anladım. Peki ya bu sen bahsedince bana sanki bu modelin belki en zorlayıcı kısmı sanki şeymiş gibi geliyor. Retention. Yani kullanıcıyı tutmak gibi geliyor. Yani ben kendi deneyimlerimden yani yola çıkarak bu uygulamalardan birkaç tanesini hani denedim. Yani şeyi tutturmak çok zor. Gerçekten her gün, her hafta neyse o istikrarlı bir şekilde yapmak çok zor. Bu tamamen tabii sizin uygulama tarafında şeye dönüyor. Retention'a dönüyor. Onu oradan biraz bahsedebilir misin?
Tabii ki. Yani zaten herhangi bir alışkanlığı, yani herhangi bir şeyi alışkanlık yapmak zor ya. Yani açıkçası ben hani baktığın zaman çok büyük sosyal medyalar dışında hangi ürünlerin retentionları inanılmaz yüksek onları da konuşmak lazım. Çünkü ben kendi davranışıma bakıyorum. Aslında kullandığım inanılmaz fazla uygulamalar yok. Ama ben açıkçası retention'a şöyle bakmaya çalışıyorum. Retention neden önemsiyoruz? Sonuçta insanlar retention neyin göstergesi? İnsanlar değer alıyorlar mı? Değil mi? Hmm. Hani şöyle de bir yargı var. Yani daha çok kullanırsa daha çok değer alıyordur. Okey, çok güzel. Ama halbuki bence her ürünün oradaki şeyi farklı. Yani ben bir ürünü ayda bir kullanarak da oradaki değer beni tatmin ediyorsa veya haftada bir kullandığımda da oradaki değer tatmin ediyorsa veya en zor olduğum durumda bana verdiği destekle zaten oradaki değeri alıyorsam aslında burada retention kavramını ürüne göre farklı tanımlamamız lazım. O yüzden de bizim üründe genellikle dikkat etmeye çalıştığımız hani farklı metrikler oluyor. Yani retention kavramına biraz böyle bakmaya çalışıyoruz. Kullanıcı üründen bir ücret verdiği zaman, trial'a başladığı zaman ücretsiz denemeye gerçekten üründen aylık verdiği, yıllık verdiği ücretin değerini alıyor mu? Ve bu bizim uygulamada bazı kişiler için her gün kullanmak oluyor. Bazı kişiler için günde 5 kere kullanmak oluyor. Bazı kişiler için haftada bir, bazen hatta ayda bir veya 2 ayda bir çok zorunda hissettiğinde kendini kullanıp gerçekten hayatına bir rahatlama ve bir farklı bakış açısı sağladığında oluyor.
Peki yani, bunu nasıl takip ediyorsunuz abi?
Yani nasıl takip ediyoruz? Tabii ki bunu hani direktman bir metriğe bağlamak da kolay olmuyor. Biraz daha aslında orada payment retention'a baktık. Yani ödeyen bir sonraki ay yüzde ne kadara gelip ödüyor? Veya yıllıksa bir sonraki yıl yüzde ne kadara gelip ödüyor? Bunlara bakıyoruz. Hmm. Bunlarla beraber de günlük retention'dan çok mesela haftalık retention'a genellikle bakıyoruz diyebilirim.
Anladım. Ya şey, bu arada hak veriyorum ya, bu şey ön yargısı doğru bence de. Yani ne kadar fazla kullanırsa o kadar çok değer alıyor veya işte ne kadar fazla aktif kullanan varsa o kadar iyi bir üründür. Biraz orada çelişkiye de girmeye başlıyor. Çünkü sen bir süre sonra eğer uygulamaya girmeden de adamın işini çözebiliyorsan veya müşterinin işini çözebiliyorsan onu yapabilmelisin, ama senin aktif kullanımını düşürecekse o zaman yapmamaya doğru seni şey yapabiliyor, teşvik edebiliyor. Tabii orada da şöyle bir yani sorum olacak aslında. Şimdi değerleme ve işte yatırımcı tarafında özellikle hani bu rakamlar çok öne çıkan rakamlar. Hani siz daha farklı şeyler sunuyor olabilirsiniz ki büyük ihtimalle yapıyorsunuzdur, ama genelde hani yatırımcının baktığı şey işte monthly active user falan filan tarzı şeylerdir. Orada mesela onu yatırımcıya nasıl anlatıyorsunuz? Yani gerçekten her gün kullanım bizim istediğimiz şey değil veya kullanıcıdan kullanıcıya değişir mesajını nasıl veriyorsunuz yatırımcıya?
Bence az önce söylediğim gibi bu şeye bakıyor genellikle. Açıkçası bizim mesela yatırım turumuzda hiçbir yatırımcı bütün kullanıcıların hani ücretli ücretsiz tüm kullanıcıların retentionlarıyla hiç ilgilenmedi. Herkes aslında paralı kullanıcıların retentionlarıyla ilgilendi. Hı. Biraz bence endüstri de oraya doğru kayıyor. Yani baktığın zaman bir sürü uygulamada çok strict paywall olduğunu görüyorsun artık. Mesela trial'a başlamadan seni asla içeri almıyor gibi. Hmm. Burada yani hani aslında biraz da subscription pazarının da büyümesi, insanların subscription'a ve trial yapıp ondan sonra bazı hizmetleri aylık ödemeyle kullanmaya alışmasıyla beraber çoğu işte de direktman subscription'a ve paralı üyeliğe kayış bence görüyor olacağız. Bununla beraber de genellikle yatırımcılar aslında para veren kullanıcıların retentionlarına bakıyorlar. Onlar gerçekten hem para vermeye ne kadar devam ediyorlar hem de kullanıma ne kadar devam ediyorlar. Yani 12. ayın sonunda da yüzde kaçı kullanıyor. Yani biraz daha bu mesela monthly active user'da hiçbir zaman böyle konuşmalarımızda çok öne çıkan bir şey olmadı açıkçası bizde. Çünkü monthly active user dediğin şey çok nasıl diyeyim çok değişken. Aslında çok manipüle de edilebilir. Hmm. Yani bu ay inanılmaz büyüdüysen, değil mi? Çok yeni kullanıcı aldıysan monthly active user'ım inanılmaz artıyor olabilir. Hmm. Yani orada bence bir işin özellikle subscription işi için işin sağlığını belirten bir conversion rate. Yani gelen kullanıcıların kaçı ücretsiz kullanıma başlıyor? Bunların kaçı trial'dan yani ücretsiz kullanımdan paralıya gerçekten geçiyor? Ve bunların ne kadar içeride kalıyor? Yani genellikle bunlara odaklanılıyor diyebilirim. Subscription bazlı business. Yani bizim business'imizde tabii ki farklı business'larda farklı şeyler vardır. Eğer reklamla da operasyon sürdüren bir işsen tabii ki tıklayan, giren kişilerde önemli olacaktır diye düşünüyorum.
Peki mesela şimdi siz farklı farklı pazarlardasınız. Farklı pazarlarda farklı conversion rate'ler görüyorsunuz değil mi? Yoksa globalde benzer bir davranış mı var?
Hiç benzer bir davranış yok. Yani benim kendim bireysel olarak da şanslı hissettiğim nokta bu. Açıkçası dünyadaki subscription pazarının kalbini tutuyoruz diyebilirim. Biliyoruz en azından gerçekten hangi ülkelerde ne gibi avantajlar var, dezavantajlar var. Hangi ülkelerde hangi paketler tutuyor. Yani bizim işte dediğim gibi 10 dildeyiz ama sonuçta bir İngilizce dediğin zaman bile içeride 4-5 tane büyük ülke sayıyorsun. Avustralya diyorsun, Yeni Zelanda, Amerika, işte Kanada, İngiltere. Bunların hepsi aslında farklı. Buralarda hepsinde farklı fiyatlar. Hatta yani farklı deneme süreleri. Bazısında 7 gün ücretsiz tutuyor. Bazısında 14 gün ücretsiz tutuyor. Bazısında 30
bunları hepsini denediniz mi mesela?
Deniyoruz. Sürekli deniyoruz. Yani belli tabii ki oturttuğumuz, yani ilk bir pazara girdiğimizde o pazara çok odaklanıyoruz. Ondan sonra orada işte sonuçta bilirsin işte LTV, Customer Acquisition Cost oranı. Yani bir kullanıcıdan total aldığın gelirle o kullanıcının sana maliyeti. Bunun belli oranlarını tutturmaya çalışıyoruz. Ve bunu pazarlamayla da ölçekleyebiliyor olman önemli. Bunu tutturduğumuzu düşündüğümüz price point'te bir bırakıyoruz. Sonra belli süre sonra artık yavaş yavaş oralarda A-B testler yapmaya başlıyoruz. Yani bu yüzden bir sürü A-B test yapıyoruz her ay. Bir sürü ülkede. Farklı paketler. Aylık mı? 6 aylık mı? 12 aylık mı? Buralarda nasıl fiyatlar? Yani baktığın zaman aslında yüzlerce farklı senaryo çıkıyor. Hatta geliştirmek istediğimiz, ekip içinde geliştirmek istediğimiz nokta da bunları daha fikir bazlı anlatıyla daha sistematik bir hale de getiriyor olmak.
Anladım. Peki bu A-B test yaptığınız şeyler genelde pricing ve paketlendirme ile alakalı mı yoksa ürün içerisinde de yapıyor musunuz?
Daha çok açıkçası conversion odaklı A-B test yapıyoruz. Yani şöyle düşünüyorum. Tabii ki içeride hani bazı değişiklikler yaptığımız zaman yani ürünümüz aslında baktığında simple bir ürün. Yani basit, net. Verdiği değer net. Ve aynı zamanda şu avantajımız da var. Uygulamayı bir kere kendimiz, bütün ekip kendi deli gibi kullanıyor. Yani ben her gün kullanıyorum ve bunu bir kullanıcı olarak kullanıyorum. O yüzden de üründeki algımız, yani ve her gün kullandığımız üründeki algımız yüksek. Ve orada bir de bununla beraber kendi arkadaki psikologlarımız, danışmanlarımız ve kendi kullanıcılarımızdan gelen yorumlarla birleştiği zaman hangi içeriklerin, hangi şeylerin, programların, özelliklerin istenip istenmediğini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Ve dediğim gibi insanları ilk başta trial'a başlatmak daha büyük bir challenge olduğu için, ürünün değeri net olduğundan dolayı bizim daha çok A-B testlerimiz, conversion funnel'larımız da oluyor.
Anladım. Yani bir kere aldıktan sonra kullanıcıyı içeriye nispeten daha kolay funnel'da ilerletebiliyorum diyorsun yani.
Evet, evet, evet. Yani çünkü zaten alma isteği belli. Yani şu anda Meditopya'nın içinde neredeyse 1000'e yakın içerik var. Yani o içerik fazlalığını bulabiliyor olmak, her duyguya, yani zaten oradaki hedefimiz net. Yani bir kişiye hissettiği, o an hissettiği herhangi duyguyla ilgili doğru içeriği çıkarabilmek. Yani bunu yaptığın zaman zaten değerini tamamlamış oluyorsun. O yüzden ürünü hani oraya doğru geliştirmeye çalışıyoruz genellikle. Bu yüzden de hani A-B testlerimiz biraz daha pricing konularında oluyor.
Peki uygulamaya girdiği zaman kullanıcı, daha şunu sorayım. Sizin hedefiniz şimdi 1000 olan içeriği mesela 10.000'e çıkarmak mı? Yani uygulama içerisindeki hedefleriniz ne? Aldıktan sonra diyelim, diyelim ki satın aldı. Ondan sonra ya sizin içeride hani hedeflendirmenizde ekiplere ne diyorsunuz? Daha fazla içerik çıkarın ki içeride kalsın mı? Yoksa işte daha fazla ne bileyim gamification'la farklı zamanlarda farklı trigger'lar yapın mı diyorsunuz? Yani ne diyorsunuz orada tutmak için kullanıcıyı?
Yani gamification ilginç bir konu. Bizim çok içeride tartıştığımız bir konu. Şimdi yaptığımız işin felsefik de bir tarafı olduğu için bazen şirket içerisinde ilginç tartışmalar dönüyor ürün içerisinde. Yani neyi yapmamız doğru? Neyi yapmamız doğru değil. Veya neyi yaparken o kullanıcıda nasıl bir duygu yaratıyoruz? Ama biz nasıl bir duygu yaratmak istiyoruz? Şimdi tabii ki endüstride hep belli pratikler var. İşte daha fazla satış, daha fazla işte gamification, daha fazlasına götürme. Ama halbuki aslında ilk dediğim retention'a da bağlanıyor. Yani daha bu işin felsefesine girersen işte suffering dediğimiz İngilizce'de ve hani bu felsefede şey daha fazla istemekten, daha fazla yapmaktan ve insanın kendini o baskıya sokmasından da getiriyor. O yüzden biz açıkçası insanlara ille daha fazla kullanımı gamification'la vesaire değil de gerçekten doğru içeriği doğru kişiye ulaştırmayla yapmaya çalışıyoruz. Bu da nasıl, neleri kapsıyor tabii ki? İki şey, birincisi içerik çeşitliliği, ikincisi de kişiselleştirme. Bir kullanıcının kullanım paternine göre onun nasıl bir duygu durumunda olduğunu nasıl daha iyi anlayabiliriz? Ona nasıl daha iyi öneriler verebiliriz? Nasıl daha iyi bir tecrübe yaratabiliriz? İçeriklerin uzunluğundan, kısalığından, deneyimin derinliğinden, daha fazla didaktik bir içerik ya da daha fazla deneyimsel bir içerik olmasından. Yani insanlar baktığı zaman benim ilk iki senem aileme şey anlatmakla geçti. Yani ne yapıyorsun canım? Bütün gün meditasyon uygulaması mı yapıyorsunuz? Noktasındaydı. Ama tabii içerik dünyası içeriğin içinde olmayan için çok basit görünüyor. Fakat içeriğin kendisine gelip orada nasıl daha iyi bir deneyim oluşturabiliriz size baktığında çok daha derin bir dünya ortaya çıkıyor. Biz de biraz daha buna odaklanıyoruz. Yani birincisi her duyguya yönelik içeriklerin, anlık içerik üretim kapasitesinin arttırılması. Mesela korona ile alakalı, yani korona patladı işte 9 Mart falan dakikada. Hemen 12 Mart'ta biz bununla alakalı yepyeni bir program çıktık. Aynı şekilde işte mesela her ay yeni aylık o aya özel program organize ediyoruz. Mesela bu ay işte kabul ve değişim. Yani hayatımızda, hepimizin hayatında büyük değişimler oldu. Ve olmaya da devam ediyor. Buna adapte olmaya çalışıyoruz. Yani bu anlık program üretimi, anlık içerik üretimi, insanların tam duygularına hitap edecek içerik üretimi bizim için çok kritik. İkinci nokta da tabii kişisel bir deneyim sunmak.
Şey demiştin, biz hangi içeriklerin tuttuğunu tutmadığını çok iyi takip edebiliyoruz. Orada peki mesela atıp tamamı yok, bu içerik değer sunmuyor müşteriye, o yüzden bunu çıkaralım, yenisini yapalım dediğiniz oluyor mu?
Tabii ki çok oluyor. Bazı içerikleri yayınlıyoruz istediğimiz. Yani tabii ki hiçbir koyduğumuz içeriği uygulamadan çıkarmıyoruz. Çünkü koyduğumuz andan itibaren bir kişi bile olsa ondan değer alan biri olmuş oluyor. Uygulamanın hacminden ötürü. Çünkü o bir deneyim. Yani bu bir özellik gibi olmadığı için bir deneyim sunuyorsun. Ve o deneyimden memnun olan birileri kesinlikle oluyor. O yüzden de uygulamada hangi kimlere çıkaracağımızı ve bunun öncelik sırasını değiştirdiğimiz oluyor. Veya programı yeniden güncellediğimiz oluyor. Daha yüksek bir kalite insanlardan gelen önerilere göre yaptığımız oluyor. Ama bir içeriği koyup çıkardığımız hiç olmaz.
Enteresan. Çünkü zaten bir kişiye bile değer sunuyorsa zaten sizin için çok büyük bir maliyeti yok onun orada durmasının.
Tabii ki.
O yüzden. Ve
sonra gerçekten şey hissediyoruz, yani çok e-mail yağıyor. Bir şey böyle oldu çünkü birkaç kere, hani bu vardı bulamıyorum şöyleydi, yani orada şunun sorumluluğu var aslında bizde. Yani sen bir duyguyla alakalı bir içerik yayınlıyorsun ve bu sadece hani bir film gibi değil, yani bu insan onunla oturuyor, kendiyle 10-15 dakika kalıyor ve belki hayatındaki bir noktaya dokunuyor ve gerçekten buna ihtiyacı var, bu içeriğin ihtiyacı olduğunu hissediyor, onu kendini iyi hissettiriyor. Şimdi sen onu verdikten sonra elinden aldığın zaman burada farklı bir sorumluluk da ortaya çıkıyor. O yüzden de onu asla yapmamaya çalışıyoruz.
Anladım. Peki şeylerden birkaç örnek paylaşabilir misin? Ya paylaşabilirsen. Farklı ülkelerden bu hani pricing ile yaptığınız testler sonucu çıkardığınız bir ders. İşte şunları denedik ve sonunda bunu öğrendik. O yüzden şu an pricing bu şekilde falan gibi.
Düşünüyorum neler olabilir. İşte mesela daha yeni geliyor, daha gelişmiş pazarlarda daha uzun ücretsiz denemeler verebilir miyiz diye denemeye başladık. İki şeyimiz var işte, daha ucuz ve daha uzun süreli denemeler, yani 7 gün yerine 14 gün 30 gün verebilir miyiz diye bakıyoruz. Bazı ülkelerde güzel sonuçlar gelmeye başlıyor. Onları bir sonuca erdireceğiz yakın zamanda. Bir de tabii ki diğer denediğimiz nokta, bizim aynı zamanda çok fazla ücretsiz kullanan ama muhtemelen ekonomik durumundan dolayı ücret veremeyen kitlelerimiz var. Bu da tabii ki özellikle gelişmekte olan pazarlarda daha fazla oluyor. Bunu Türkiye dahil, Brezilya dahil, Meksika dahil. Buralarda daha aylık veya 6 aylık planların daha iyi dönebileceğini görmeye başladık. Oralarla alakalı aksiyonlar almaya çalışıyoruz. Veya işte gelip belli bir süre sonra kullananlara şimdi yeni yeni daha düşük offerlar vermeye başladık. Çünkü artık bir yerden sonra o conversion window'da bayağı bir süre geçmesine rağmen almayan insanın artık alma intention'ın düştüğünü çok net bir şekilde anlayabiliyorsun. Apple'ın güzel yeni ürünleri var. İşte subscription offers diye bir şeyler duyurdu. Mesela trial'a başlayıp sonra cancel edenler ve ekstra öneriler verebiliyorsun, ekstra offer'lar verebiliyorsun. İşte önümüzdeki, işte Spotify da bunu çok fazla yapıyor. Önümüzdeki ilk 2 ay 0.99'a kullan. Şöyle yap, böyle yap gibi. Şimdi biraz onları deniyoruz açıkçası. Tabii ki subscription, bu tarz yaptığın aksiyonlar genellikle subscription'a alışık pazarlarda, daha gelişmiş pazarlarda daha iyi geri dönüşler veriyor. Ama gelişmekte olan pazarlarda daha direkt gitmek mantıklı oluyor diyebilirim.
Anladım. Peki bu modelde, sizin modelinizde ideal customer acquisition cost LTV oranı nedir?
Ya onunla ilgili de farklı düşüncelerim var benim. Şimdi genellikle endüstride işte 3x gibi bir kavram var. Hani 3x olursa bir şirket sağlıklıdır diye. Yani tabii ama burada şöyle bir şey var. Neden 3x? Çünkü orada operasyonel maliyetler de var en nihayetinde. Operasyonel maliyetleri içeriye koyuyorsun ve diyorsun ki yani 3x olursa sağlıklıdır. Ama aslında bir şirketin operasyonel maliyetlerinin o şirketin genel maliyet tablosunda ne kadarını oluşturduğu da burada çok önemli. Yani bence Türkiye'de özellikle iş yapan şirketler için bu bir avantaj. Buradaki operasyonel maliyetler daha düşük. Ve bundan dolayı aslında daha düşük LTV CAC oranlarında da veya daha yüksek LTV, yani normal LTV CAC oranlarında daha yüksek kar, daha düşük LTV CAC oranlarında da aslında iyi bir penetrasyon sağlanabiliyor. Ama tabii ki yani genel olarak işte 3 yıllık LTV'lerde 2.5'la 4.5 arası, yine bu ülkeden ülkeye değişiyor, sağlıklı oranlar diyebilirim.
Anladım. Yani şey diyorsun, yani bazı durumlarda işte bu 3'ün altında olsa da sizin işte cironuz dolar, euro olduğu için ama maliyetlerde TL olduğu için diğer taraflardan zaten ki o 2.5x, 2x neyse onu cover edebiliyoruz diyorsun.
Tabii ki tabii. Ya bence çok bunlara takılmamak lazım. İşte endüstri standardı ya da market standardı. Benim özellikle bu yatırım süreçlerinde en çok duyduğum ve içi aynı derecede boş olan kelimelerden biridir. Pazar standardı. Tamam. Bunu yani normal metriklerle de genellikle, metrikler için de bu geçerli, hukuki anlaşmalar için de geçerli. Herkese göre bir pazar standardı var. Tamam mı? Ve pazar standardı herkese göre de değişebiliyor. Endüstriye göre değişiyor, ülkeye göre değişiyor vesaire. O yüzden bence her iş kendi içinde unik. Tabii ki bazı temel şeyler var. Yani LTV CAC oranın 1 ise tabii ki zarar ediyorsun. 1.5 ise zaten yani yapman kolay değil. Ama oralarda ille direkt bir net orandan bahsetmek kolay değil. İşte bir nasıl diyeyim, artı eksi buffer vermek gerekiyor genel olarak.
Anladım. Peki siz şirket içerisinde bu metrikleri mesela açık bir şekilde konuşuyor musunuz? İşte CAC'ımız şu şekilde, LTV şu şekilde, hani hedefimiz buraya çıkarmak falan gibi.
Tabii bizim şirketteki herkes şirketin bütün verilerine sahip.
Anladım. Ve hedefleri de ona bağlı mı veriyorsunuz?
Tabii ki. Yani zaten açıklık politikası izliyoruz. Gerçekten ekip içerisinde herkesin nereye gittiğimizi biliyor olması önemli. Bunun nasıl bir iş modeli olduğunu biliyor olması önemli. Ve herkesin kendi hedefleri var. İşte OKR dediğimiz, işte Objective Key Result. Bu özellikle Google'da, Intel'de, San Francisco'da başlayan, sonra bütün dünyada kullanılan modellerden biri. Herkesin, her ekibin kendi çeyreklik hedefleri var. Bu hedefleriyle beraber ulaşması gereken numerik rakamlar var. Yani daha doğrusu elle tutulur hedefler var. Her seferinde numerik olmasına gerek yok ama elle tutulur, ölçülebilir genellikle hedefler koyuyoruz. Ve herkes de bunlar noktasında elinden geleni yapmaya çalışıyor.
Bir örnek verebilir misin? Mesela önceki çeyreklerden nasıl OKR'lar veriyorsunuz takımlara?
Vallahi tabii şimdi biz de ekipleri daha yeni genişletmeye başlıyoruz. Yani bundan 6 ay önce 13-14 kişiydik. İşte şu an 35-36 kişiyiz sanırım. Sanırım diyorum, çok hızlı artıyor. Yakın zamanda hani daha da işe alımlar yapacağız. O yüzden hep yeni ekipler oluşuyor. Ekiplerin içerisinde ekipler oluşturmaya başlıyoruz. Ama nedir? İşte mesela organik gün bir organik conversion rate'in arttırılması. Mesela bu product için, ürün ekibi için önemli bir çeyreklik şey oluyor. İşte %10 arttırılması mesela. Veya farklı işte özellikle payment pop-up dediğimiz ödeme sayfasındaki conversion rate'in veya tıkın arttırılıyor olması. %10, %15 gibi hedefler olabiliyor ürün açısından konuşmamız gerekirse. Hmm. İşte içerik tarafında konuşmak gerekirse belli bir içerik sayısının tutturulması, belirlediğimiz işte duygu durumlarıyla alakalı hedeflerimiz var. Bu kadar duygu durumunu kapsamak istiyoruz. Orada belli bir yüzdeye çıkılması. Yani içerik olsun, teknik ekibi olsun, ürün ekibi olsun her zaman elle tutulabilir. Ve biz çeyrek sonunda baktığımız zaman bu yüzdenin kaçına ulaştık diyebileceğimiz hedefler belirlemeye çalışıyoruz.
Peki ya biz de benzer şeyler yapıyorduk paraşütte. Ama mesela OKR'la ilgili belki çözemediğimiz veya hani tam oturtamadığım konu mesela şey konusunda çok iyi OKR. Bu mesela verdiğin conversion rate'lerini arttırma seviyesine kadar indirdiğin zaman çok çok iyi. Çünkü herkes ne üzerine çalışacağını biliyor. Tamamen bir tane şeye odaklanıyor. Onu arttırmaya çalışıyor. O konuda bayağı faydalı. Ama büyük resmin şeyini görmede biraz sanki ne bileyim ya çok uzun vadeli bir görüş sunmuyordu ki. Hep böyle çeyreklik yapıldığı için bu OKR'ler. Hani senelik, iki senelik yani 5 senelik demiyorum ama biraz daha böyle büyük resmi görme açısından sanki ya biz en azından oturtamamıştık. Ya onu da şunun için soruyorum. Şimdi funnel'ın bir tarafına odaklandığın zaman mesela funnel'ın diğer taraflarındaki şeylerini kaçırma ihtimali olabiliyor insanların.
Kesinlikle katılıyorum canım. Ya zaten OKR sistemi kendi içinde çok kompleks. Genellikle bir şirketin hani biz kendi danışmanlarımızla da Google'da bu yapan çalışan danışmanlarımızla konuştuğumuz zaman da bir şirketin OKR sistemini tam oturtup herkesin bunu içselleştirilmesi zaten 3-4 çeyrek sürüyor diyorlardı. Gerçekten kolay değil. Bir kere şu şey düşünmek kolay değil ilk başta. Hedefleri koyarken her hedefi ölçülebilir koyma alışkanlığını geliştirmek kolay değil. Onunla beraber senin dediğine de katılıyorum. Yani hem o büyük resimle ilgili problemler olabiliyor. Hem mesela birine OKR belirliyorsun ama özellikle küçük bir startupsan aslında o işte çalışması gereken bir sürü ekip olması gerekiyor. Hı-hı. O zaman o OKR'ın sahibi kim? Bu hedefin sahibi kim? Kimlerle çalışacak? Aynı zamanda bunun raporlanması, bütün ekibin OKR'lı, herkesin OKR'ını biliyor olması, çeyreklik toplantılar yapıyor olman gibi kesinlikle bir sürü problemi var. Yani orada da senin söylediğine gelirsek de tabii ki orada muhtemelen liderlerin, yani ekip içindeki liderlerin OKR'lar belirledikten sonra hani bir gözü OKR'da ve kendi çeyreklik hedeflerindeyken bir gözünün de her zaman büyük resimde oluyor olması gerekiyor. Hedefleri sürekli değiştirmek gerekiyor. Yani özellikle bir startupsan 3 ay bile inanılmaz büyük bir süre. Çok şey olabiliyor 3 ayda. 6 ayda inanılmaz şeyler oluyor. Bir yılda tamamen değişiyor iş. O yüzden de hani bizim de çeyrek içerisinde hedeflerimizi değiştirdiğimiz, başka şeylere odaklanmamızın daha öncelikli olduğunu gördüğümüz alanlar olabiliyor. Yani bunu da nasıl yapıyoruz aslında? Çeyreklik hedeflerimizi yıllık hedefimize göre belirlemeye çalışıyoruz. Yani bir yıllık hedefimiz var, belli metriklerimiz var. Ve diyoruz ki yani yaptığımız herhangi bir şey buna hizmet ediyor mu bir şekilde? Çünkü hani daha çok ürünle ilgili de konuşuyoruz. Üründe özellikle ürün insanları için üründe yapılan yeni değişiklikler yani değişikliklerden sıkılmak, hep yeni bir şey eklemek, hep yeni değiştirme, hep bir şeyler eklemeye çalışmak bu insanın içinden gelen bir şey. Sürekli iyileştireyim, bak burayı da iyileştireyim, şurayı da iyileştireyim. Ama acaba o yaptığın değişiklik gerçekten senin hedef metriğine hizmet ediyor mu? Bu genellikle önemli bir soru oluyor. Bence OKR'ın da temel hedefi ve temel amacı zaten bu. İnsanı düşünürken birazcık insana limitler vermek diye düşünüyorum.
En başta şeyden bahsetmiştim. Yani biz ne demiştik? Hem sosyal fayda hem finansal fayda sağlayacak iki şeyi bir araya getirecek bir şey yapmak istiyoruz. Zaten oradaki hikayede bayağı onu gösteriyor. İşte yaşlanmayla alakalı kulüpler kurmuşsunuz. Ondan sonra işte mobil de mental ve beslenmeyle ilgili şeyler yapmışsınız. Ya o vizyonla gidiyorsunuz belli ki. Peki şu anda baktığımızda hani Meditopia ekibe söylediğiniz Meditopia nereye gidebilir? Ne olacak? Hani 1-2 sene belki daha uzun baktığımızda sizin aklınızdaki yapı nasıl bir yapı?
Ya açıkçası yani şu anda bizim iki tane büyük rakibimiz var dünyada. Bunlardan biri Calm, diğeri Headspace. Yani bundan 3 sene önce biz ilk bu işi yapmaya başladığımızda insanlar bize dalga geçiyordu. Yani bu kadar iki tane işte milyar dolarlık şirketle nasıl baş edeceksiniz, nasıl çıkacaksınız diye. Şimdi açıkçası aylık yeni kazanılan kullanıcıda Headspace'in önündeyiz. Bayağı önündeyiz. Dünyada da zaten hem hacim olarak, hem ciro olarak, hem üye sayısı olarak Headspace ve Calm'dan sonra üçüncü firmayız. Ve ivmemiz çok güçlü. Pazar payımız çok hızlı bir şekilde artıyor. Bunu birkaç neden olarak görüyoruz ve bunların üzerine gitmeye devam edeceğiz. Bunlardan biri aslında çıktığımız coğrafya ve markamızın iletişimde olduğu kitle ve bu kitlenin istekleri. Şimdi nedir bunlar? Dediğim gibi mental sağlık dediğin zaman ve bu uygulamalara baktığın zaman kullanıcı kendini yakın hissettiği uygulamayı kullanmak istiyor. Ve kendine doğru içeriği veren uygulamayı kullanmak istiyor. Şimdi Calm'a, Headspace'e baktığın zaman mükemmel firmalar değil mi? İşte milyar dolarlıklar, şöyleler, böyleler, Amerikalılar, işte LeBron James'le yapıyorlar. Her şey çok mükemmel. Tamam mı? Ama biz de bundan kaçmaya çalışıyoruz zaten. İnsanlar bundan sıkıldı. Tamam mı? Her şeyin mükemmel olmasından, işte birilerine, nasıl diyeyim, birilerini özendirme çabasından. Bu biraz tabii ki sosyo-kültürel şeylere de bağlanıyor. Veya dünyadaki ekonomik sisteme de bağlayabiliriz bu konuşmanın derinliğini. Ama insanlar bundan sıkıldı. İşte biz burada zaten devreye girip, ya biz Akdeniz'den gerçekten gelen bir firmayız. Bizim böyle şeyler, biz lokal iş yapıyoruz ve senin kalbine dokunmaya çalışıyoruz. Ve biz duyguları hedefliyoruz. Yani mesela Calm'a baktığınız zaman işte mental fitness app diyor kendine. Veya Headspace'e baktığın zaman işte aynı şekilde kendini yapıyor. Ve burada hep bir şu algı var. Daha iyi bir sen yarat. Daha iyi bir sen, daha iyi bir sen. Ama biz daha iyi bir benle ilgilenmiyoruz. Biz gerçekten kendini anlamayla ilgileniyoruz. Duygularla ilgileniyoruz. Ve bu yüzden de zaten bizim kadar duyguyu içinde barındıran ve duygu odaklı çalışan başka bir uygulama yok. Yani içeriklerde duygu coverage dediğimiz noktada biz bu noktada bir numara zaten olduk. Ve biraz daha buraya gitmek istiyoruz. Yani biz bu işin gerçekten mental sağlık alanında bir ekol yaratabileceğimizi düşünüyoruz. Ve bu ekol aslında mental sağlık dendiği zaman yatay olarak bir sürü hizmeti ve insanın kendi içinde bulunduğu mental süreçte, deneyimdeki nerede bulunursa bulunsun ona özgü içerikler verebilen, o kişiye bir koçluk yapabilen, mental koçluk yapabilen, sadece meditasyon o bu öğretmeyen ve mental koçluk yapıp seni senin kadar iyi tanıyabilen bir ürün aslında burada yaratma amacımız. Ve bunu da tabii ki dünyadaki bir sürü ülkede o ülkeli gibi anlaşılarak, yani Meksika'da da biz Meksikalı bir şirket ve ürün gibi anlaşılmak istiyoruz. Brezilya'da Brezilyalı bir şirket ve ürün gibi anlaşılmak istiyoruz. Ve bunun üzerine zaten adımlar atıyoruz.
Bunu nasıl sağlamaya çalışıyorsunuz peki?
İnanılmaz iyi bir lokalizasyonla, lokal ekiplerle, oradaki kullanıcılarımızı inanılmaz dinleyerek. Yani mesela bizim ekibimiz şu anda bulunduğumuz her dilde, her ay belli bir kotayla insanlarla, kullanıcılarımızla yüz yüze toplantı yapıyor. Yani bu 9-10 dilden bahsediyorum. Japonca da, Korece de dahil buna. Bu dillerde konuşan, o nasyonaliteden olan ekip arkadaşlarımız var. Member Happiness diye adlandırdığımız destek ekibimiz var. Yani kullanıcılarımıza biz sadece ya şuraya bastım olmadı, bu paramı çekti noktasında değil, duygusal olarak bize sordukları sorularda destek veriyoruz. Böyle bir ekip kurduk içeride. Ve yani gerçekten bu işin kullanıcıyı tatmin etme ve ona gerçekten tecrübesinde ve hayatına destek olmaya misyon edilmiş bir ekip var içeride. Ve bu multinasyonel bir şekilde yapan bir ekip var. Dediğim gibi şu anda hani 35-40 kişiyiz ama bir 40 kişi de beraber çalıştığımız partner ekibimiz var. İçerik üretenler, lokal içerikler üretiyoruz. İşte uyku hikayeleri bölümümüz var. Her ülkede o ülkenin hikayelerini mesela yazdırıyoruz, seslendiriyoruz gibi gibi. Yani aslında içerikle ve o ülkeyi anlamayla başlıyor.
Anladım. Sanki yani benim dışarıdan anladığım kadarıyla bilmemekle beraber bir avantajınız da hani sizin genel olarak ekibin Türkiye'de olması. Yani içerisinde şimdi demin bahsettiğim gibi işte cironuz dolar ve euro global pazarda en azından. Ama maliyetleriniz çoğunlukla pazarlama hariç TL, değil mi?
Şimdi... Tabii yani ülkeden ülkeye değişiyor açıkçası. Mesela geçenlerde Latin Amerika'da da büyük bir kur dalgalanması oldu açıkçası. Mesela yani onlardan da etkileniyor. Sadece gelişmiş pazarlarda değiliz yani.
Anladım. Yani şey,
ama tabii ki bir denge var, bir denge var.
Onu soracaktım yani. Şimdi globale açıldıkça sonuçta hani lokal ekipler de kurmanız gerekiyor. Bu ekipler hani Türkiye'de mi bilmiyorum, hani atıyorum ne bileyim Japonca konuşan Türkiye'de çalışır. Hani öyle bir durum da olabilir ama hani Japonya'da bir ofis de açabilirsiniz yani, bilmiyorum şimdi. Ama hani global bir şirket olduğu zaman o zaman sanki o hani maliyet avantajını tekrardan şey yapmak gerekecek sanki, değil mi? Düşünmek.
Evet yani şu anda zaten hani şimdi bence her şirketin işin farklı seviyeleri var. Yani nedir? İşte 0-1 seviyesi, 1-10 seviyesi, 10-100 seviyesi. İlk başta işte ürünü bir tutturabiliyor muyuz'a bakmaya çalışıyorsun. Sonra birazcık büyütebiliyor muyuz'a bakmaya çalışıyorsun. Sonra da sistem kurabiliyor musun? Şimdi iyi bir ürün her zaman iyi bir iş olmuyor. Yani sen dünyanın en iyi ürününü yap, iyi bir şirket yaratamayabilirsin. Şirket yaratma aslında yani şu en büyük sorun değil mi ya? Yani 100 kişi beraber nasıl çalışır? Yani nasıl çalıştırırsın sen 100 kişiyi beraber? Yani bu bence çok büyük bir problem. Yani bir ürün yapıp o ürünü insanlar tarafından kullanılmasını sağlamak bir adımdır. Ama ikinci adım gerçekten sen 100 insanı, 50 insanı birbiriyle inanılmaz verimli şekilde ve sürekli ileriye götüren şekilde bir şeyler çıkaracak şekilde nasıl çalıştırırsın? Nasıl beraber çalışırsınız? Bu kültürü yaratmak çok önemli. Biz de işte bu kültürü yaratmaya çalışıyoruz. Bu kültürü yaratmayla beraber tabii ki farklı problemler ortaya çıkıyor. Bunun ne olursa maliyet, az önce söylediğim gibi. Bunu çok iyi kurgulamak gerekiyor. Bizim de zaten şu anda en çok zaman ayırmaya çalıştığımız şey de bu maliyet olayları. Nasıl doğru kurgu yapmak lazım? Bazı çalışanlarımız, beraber çalıştığımız arkadaşlarımız Türkiye'de, bazıları globalde. Ama işte global iş yapınca bu da bir gereklilik oluyor. Yani o yapacak hiçbir zaman bir şey yok. Ama Türkiye'de olan startupların bence zaten her zaman kullanması gereken en büyük avantajları da bu. Hepimizin bu. Yani gerçekten Türkiye'de olan kaliteli iş gücü, kalan kaliteli iş gücüyle iyi işler yapabilmeye çalışmak ve bunu global yapmak. Yani bunun dışında bir çıkış yolu çok fazla yok.
Çok ya, çok güzel bir özet yaptım var. Sıfırdan bire, birden ona, ondan yüze. Ondan yüze de özellikle hakikaten, ve tabii yüzden sonrası için de geçerli bu. Ya kurucu ortakların özellikle veya işte yönetim ekibinin ürünü sanki o sistem oluyor. Yani sadece o sistem üzerine çalışılması gerekiyor gibi. Yani hani artık ürüncü için konuşuyorum. Ürünün detaylarından çok o ürünü yapan ekibin nasıl çalıştığı üzerine düşünmeye başlıyor insan.
Aynen, yani açıkçası bir kurucu olarak da şimdi ben çok yani ürüne aşık bir insanım. Yani gecem gündüzüm ürünle geçiyor ve ben iş yapmayı da seviyorum. Yani iş yapmayı seven bir yani elimi çamura sokmayı severim. İşte orada bazen bu elin işte sistem büyüdükçe, sistem kurma gerekliliği geldikçe elini o çamurdan çıkarıp aslında o sistemi kurmaya zaman ayırmak insanda böyle bireysel olarak da bir okey, ben de kendimi buna adapte etmem lazım psikolojisi oluşturuyor.
Peki bu sistemi kurarken en zorlandığın kısım neresi oluyor?
Ya bence bir kere işe alım. Yani bu muhtemelen her şirketin en büyük problemidir diye düşünüyorum. Çünkü iki şey var. Eğer zaten çok fazla yetenekli insanın olduğu bir yerdeysen genellikle çok fazla yetenekli şirket de oluyor. O yüzden şirketler arası geçiş çok oluyor. Eğer çok fazla yetenek, yani yeteneğin biraz daha sınırlı olduğu bir yerdeyse de yetenekli insanı bulman zorlaşıyor. Yani hiçbir zaman işe alım kolay değil. O yüzden de bence en kritik nokta gerçekten doğru işe alımı yapabilmek. Çünkü işe aldığın insanlar, beraber çalıştığın insanlar senin şirketinin kültürünü belirliyor. Evet. Sen belirlemiyorsun yani. Sen onu yönlendiriyorsun ama o insanların bir bütünü. Zaten kültür dediğimiz şey bu değil midir? Yani insanların arasında sözlü olmadan yaptıkları anlaşmalarla oluşan bir norm. Yani o yüzden de o şirket kültürünü belirliyor. Bununla beraber çıkardığın ürünleri belirliyor. İnsanların birbirleriyle nasıl iletişim kurdukları. Bunlar da aynı zamanda bu sistemi kurup nasıl kolay kurup kuramayacağını da belirliyor. Bu yüzden işe alım bence burada en zorlu ve aynı zamanda hızlı işe alım. Yani şu anda mesela en büyük problemimiz o. Yani ne kadar hızlı ve doğru hızlı işe alım yaparken doğru insan alabiliyor olmak. Bu bence genel olarak hızlı büyüyen şirketlerin en önemli çözmesi gereken şey.
Hı hı. Bu şeyde söylediğin hani ekosistemde birden fazla başarılı şirket olursa zaten o şirketler arası bir geçiş oluyor konusu. Bence ya 5 sene 10 sene öncesine göre bence çok ilerlemiş durumdayız. Ya Türkiye'den bahsediyorum. Hı hı. Eminim ki 10 sene sonra konuştuğumuzda da çok daha büyük bir şey olacak yani. Atlama olacak. Yani ben o konuda optimist bakıyorum duruma. Pozitif bakıyorum yani.
Yo, tabii ki. Zaten hani benim bu soru burada sadece bir analiz yapmaya çalıştım. Yoksa pozitif negatif değil. Tabii ki hani çok potansiyeli olan bir yerdeyiz. Çok potansiyeli olan insanlarımız var. Lokasyon olarak. Keşke tabii ki İstanbul'u globaldeki başka nasyoneliteden insanların da gelip burada çalışmak isteyeceği bir konuma getirebilsek de gerçekten hani burada global bir network yaratabilsek. Yani yakın zamanda çok mümkün durmuyor. Ama öyle olsa tabii ki çok daha iyi olurdu. Şu anda hani tabii muhtemelen en büyük sıkıntısı bütün ülkenin de yeteneğin yurt dışına, işte beyin göçü dediğimiz şeyin her geçen gün artarak peki, devam ediyor olması.
Ya şeye girmeden, ya politik konulara hani girmeden sence bunu nasıl sağlayabiliriz? Yani hani ne gerekiyor o globaldeki şeyi, talent pool'u, yabancı veya Türk insanları burada buraya çekebilmek, burada bir ekosistemi geliştirmek için sence ne lazım?
Şimdi buna biraz politika lazım buraya.
Oraya girmeden yani, işte.
Yapacak bir şey yok.
oraya girmeden
imkansız. Yani niye oraya girmeden imkansız? Çünkü şimdi ben sana desem ki daha çok global şirket çıkarmamız lazım. Yani bu bir bu değil cevabı. Çünkü sonuçta mesela kendini düşün. Yani bir fırsatı değerlendirirken bir tek noktaya bakarak değerlendirmiyorsun. Yani 180 derece, 360 derece değerlendiriyorsun hatta. Yani biraz etrafını bakıyorsun. Hatta her yere bakıyorsun. Yani sosyal ortamı, ekonomik getirisi, çalışacağın insanların kalitesi, şirketin yapmaya çalıştığı şeyler, bunların hepsi, yaşayacağın yer, yani bunların hepsi çok etmen. Bence zaten hani mesela şu anda niye San Francisco'dan dışarıya bir göç var? Bunların hepsini artık tatmin edemediği için. Yani çok zeki insanlar artık San Francisco'ya gitmek istemiyorlar veya oradan başka yerlere gitmek istiyorlar. Niye? Kiralar inanılmaz fazla. Belki istedikleri hani o eski kültürel yani mühendislik ve teknoloji endüstrisinin dışında da San Francisco'nun verdiği kültürel yelpazeyi bulamıyorlar. Hı-hı. Evet yani gibi gibi bir sürü olay var. Yani o yüzden de bunu konuşurken maalesef sadece iş dünyası noktasında konuşmak imkansız. Hı-hı. Hatta iş dünyası bu son da geliyor. Yani artık bizlerin jenerasyonuna baktığın zaman insanlar tecrübe arıyorlar. Yani eskisi gibi ben bir iyi bir şirkete kapak atayım, o şirkette hayatım boyunca çalışayım mantığı yok. Yani insanlar tecrübe arıyorlar. Ve bu tecrübe dediğin şey bir sürü şeyi içerisinde barındırıyor. Hı-hı. Ekonomik olarak ne alacağım? Yani ekonomi çok önemli. Sonuçta bu Amerika'ya da baktığın zaman belki jenerasyon olarak kendi ailesinden daha az kazanan ilk jenerasyonlardan biriyiz.
Evet.
Bu yüzden daha fazla hani nasıl gelir elde edebilirim? Daha gelir elde edebileceğim nerelerde olabilirim? Aynı zamanda kendi hayat görüşümü gösteren insanlarla nasıl bir yerlerde beraber olabilirim gibi gibi konular var. Hani bu tabii ki beraber çalışacağın çalışma arkadaşlarını çekmek için. Ama şirketleri buraya getirmek için de tabii ki mesela Estonya örneği var. Bunun gibi bir sürü örnekler var yurt dışında. Burayı ekonomik olarak cazip kılmak. Yabancı şirketlerin vergisel olarak vesaire gelip burada şirket kurabilecek kadar kendilerini rahat hissediyor olmaları, ekonomiye, hukuka bu anlamda güveniyor olmaları ve böyle bir altyapı devlet destekleriyle bunları kuruyor olmak, güçlendiriyor olmak bunlar zaten ilk adım. Yani bunlar olmazsa bunları konuşmak bile imkansız.
Peki şu an bu arada siz işe alım yapıyorsunuz değil mi?
Evet bekliyoruz.
Şu an 35 kişi civarı dedin ama artıyor o yüzden emin de değilsin. Ekip nasıl, nasıl bir organizasyon yapı var? Nasıl, hangi takımlar var mesela?
Valla ürün ekibimiz var, mühendislik ekibimiz var, içerik ekibimiz var. Ondan sonra pazarlama ekibimiz var, yani büyüme ekibi. Bu büyüme ekibinin içerisinde işte performans ekibimiz var, ülke direktörlerimiz ve ülke ekiplerimiz var her ülke için. Bununla beraber işte lifestyle marketing dediğimiz bir kullanıcının hayat boyu pazarlamasını yöneten bir ekibimiz var. Tabii bununla beraber finans ekibimiz var. Artık belli bir seviyenin üzerine geçince ekip içi raporlamaları, operasyonları yöneten birkaç arkadaşımız var. Bununla beraber üye destek ekibimiz var. Az önce söylediğim Member Happiness diye geçiyor. Bu da global bir ekip. Böyle yani aslında her alanda ekibimiz var diyebilirim. Ve her alana da yeni gerçekten nasıl diyeyim yani bizim açıkçası şunu söyleyebilirim. Bizim ekip tamamen alana inanan yani şirketin potansiyelinin yanında alan bulunduğumuz ve çalıştığımız alana inanan insanlardan oluşuyor. Biz de genellikle o arkadaşlarla beraber yola çıkmaktan hoşlanıyoruz. Çünkü az önce bir kültürden bahsettik ya. Hı-hı. İşte o kültürü de bu oluşturuyor. Yani biz bir hayat bakış açısı insanlara önerdiğimiz için o hayat bakış açısına sahip veya ona en azından yakın olan insanlarla çalışmak zorundayız zaten. Yoksa kendi ürünümüzü böyle insanlara sunamayız. O yüzden de öyle kişileri alıyoruz. Açıkçası ekibimize baktığım zaman şundan gurur duyuyorum. Hiçbir işe alımımızı şu ana kadar bir üniversiteye, oya, buya bakarak almadık. Biz zaten yeni bir şey yapıyoruz. Yani yeni bir iş yapıyoruz. Farklı bir iş yapıyoruz. Daha önce çok yapılmış yani subscription dediğin şey yeni büyüyor. Mobil dediğin şey yeni büyüyor. Mobil yani oyun olmayan mobil zaten çok yeni büyüyor. Yani hani en azından ülkemizde buralarda. O yüzden de içerik desen böyle bir içeriği teknolojiyle birleştiren çok firma yok. Bu yüzden ekibe gelen herkes aslında daha önce yaptığı şeylerden esinlenip ama onları unutup tekrardan ben buraya ne katabilirim diye bakıp sıfırdan başlıyor. Ve o yüzden de aslında ekip arkadaşlarımızla aradığımız yegane özellik gerçekten sorumluluk alıyor ve gerçekten ısırıyor, tutuyor ve bir yere götürüyor olması. Çünkü ben ancak hani sistem kurmaktan bahsettik ya, ancak böyle çok iyi bir sistem kurulabileceğini düşünüyorum. Ben yanımdaki ekip arkadaşıma sırtımı dönemiyorsam, o benim nasıl olsa arkamı kolluyor ve kendi işini mükemmel yapıyor diye, ben de kendi işimi mükemmel yapamam. Yani bir kişi diğer kişinin yaptığı işle ilgili asla tedirgin olmamalı. Onun çok iyi yaptığına emin oluyor olmalı ve kendi işini de aynı sorumlulukla ve yapıyor olmalı. Ve bu da zaten hani insanlara inanılmaz sorumluluk yükleme. O kişilerin gerçekten alıp kendi alanlarında yenilik yapıp bir yere götürmelerini bekleme. Yani bunu alan açma değil. Biz bunu bekliyoruz. Böyle olmak zorunda. Ancak böyle işte 20 kişiyle 30 kişiyle 15 milyon kullanıcıyı 10 dilde bu kullanıcılara hizmet sunabiliriz.
Peki ilgilenenler nereden iletişime geçebilirler sizinle?
Nereden iletişime geçebilirler? Valla sitemizde zaten hani meditopya.com'da kariyer sayfamız var. Orayı her gün güncelliyoruz. Yani daha güncellemeye başlıyoruz şimdi. Bir anda bir sürü iş alım yapacağımız için çok fazla şey var. Eğer orada hani bulamıyorlarsa kendi alanlarını orada yok zannetmesinler veya almayacağı zannetmesinler. Orada genel başvuru alanı da var. Oraya da yükleyebilirler. Veya bizim ekipten tabii ki LinkedIn'den bularak ekibimizden kişilere ulaşabilirler. Genel olarak öyle bu noktalarda atabilirler. Aslında bizlerle iletişime geçebilirler.
Abi ağzın sağlık. Çok teşekkürler. Çok teşekkür güzel ederim. Bir konu hakkında detaylı konuştuk. Hem bilinçli farkındalıktan bahsettik. Ama diğer taraftan da bu bir mobil subscription modeli. Onu da detaylı bir şekilde senden dinlemiş olduk. Tekrardan teşekkürler. Ağzına sağlık.
Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbetti. Yani umarım senin de sorularına elimden geldiğince cevap verebilmişimdir. Yani zaten bu işlerde açıkçası ben şunu gördüm. Yani bir doğru yok.
Aynen.
Yani o yüzden açıkçası küçükken de hani ben üniversitede düzenlemiştim ama hani bu girişimcilik konferansları onlar bunlar yani bir yerden sonra ilk temeli aldıktan sonra deneyim görmeden, atılmadan bu sadece hani dışarıdan bilgi almanın da insanı çok doğru bir yere kanalize ettiğini düşünmüyorum. Hani o yüzden burada da aslında bir perspektif
bence bunlar şey sağlıyor. Kafada soru sorma şeyini sağlıyor. Yani ha böyle bir şey varmış evet. Oraya gireyim bir bakayım. Ya böyle bir yönlendirme doğru, sağlıyor.
Doğrudur. Yok, %100. İşte bunun dengesini kurmak lazım. Ve yani burada söylediklerim de bir iş için doğru olabilir, bir iş için olmayabilir.
Aynen.
Zaten ben her öğrendiğimi de bunu şey yapıyorum. Yani görüyorum ki bir sene önce öğrendiğim o zaman doğruymuş, o zaman doğruymuş maalesef. Endüstri ve bu işler çok hızlı değişiyor. Umarım güzel bir sohbet olur dinleyenlere.
Çok güzel oldu. Çok teşekkürler tekrardan. Dinleyenlere de teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Görüşürüz.